İkinci ayrım, sayfa 19. Tacizci Lars Kepler. Üçüncü bölüm. Suzanne Aken terli pantolonunu çıkarıp sandalyeye doğru fırlatırken koşunun etkisiyle bacaklarının seyirdiğini hissedebiliyordu. 30 yaşına bastığından beri haftada 3 akşam 5 kilometre koşuyordu. Bjorn saat 10'a kadar eve gelmediği için cuma akşamki koşusundan sonra genellikle dondurma yiyip televizyon izliyordu. Bjorn Londra'daki işe girdiğinde kendini yalnız hissedeceğini düşünmüştü. Fakat Morgan'ın babasıyla olduğu atalarda kendine ayırdığı saatlerin keyfini oldukça hızlı bir şekilde çıkarmaya başlamıştı. Karolinska Enstitüsü'nde ileri nöroloji üzerine zorlu bir kursa başladığından beri bu boş vakte her şeyden çok ihtiyacı vardı. Terli sporcu süt yenini açarken onu yıkamadan önce pazar günü tekrar giyebileceğini düşündü. Bu kadar sıcak geçen bir yaz hatırlayamıyordu. Bir kazıma sesi duyunca pencereye doğru döndü. Arka bahçe o kadar karanlıktı ki tek görebildiği yatak odasının yansımasıydı. O da bir tiyatro setine ya da televizyon stüdyosuna benziyordu. Sadece giyinmeyi unutmuşum diye düşündü. Bir an için durup çıplak vücuduna baktı. Işıklandırma oldukça etkileyiciydi ve yansımasının olduğundan daha zayıf gösteriyordu. Kazıma sesi tekrar etti. Sanki birisi tırnaklarını pencerenin pervazına sürtüyordu. Dışarıda oturan bir kuş olup olmadığını görmek için çok karanlıktı. Suzanne pencereye baktı ve dikkatli bir şekilde o tarafa yürüyerek yansımaların ötesini görmeye çalışırken mavi yatak örtüsünü alıp örtündü, ürperdi. İçgüdüsel bir isteksizlikle mücadele ederek pencerenin yanına gitti, yüzünü cama yaklaştırdı ve bahçe tıpkı bir Gustav Dore gravüründeki yeraltı alemini andıran koyu gri bir dünya gibi görünür hale geldi. Siyah çimler, uzun çalılar, Morgan'ın rüzgarda hareket eden salıncağı, bir türlü inşa edemedikleri kış bahçesi için aldıkları ve oyun evinin arkasında duran pencere camları seçiliyordu. Suzanne sırtını dikleştirip perdeleri çekerken nefesi camı buğulandırdı. Kalın yatak örtüsünün yere düşmesini aldırmadan çıplak olarak kapıya doğru yürüdü. Tepeden tırnağa ürperince tekrar pencereye döndü, koyu pembe perdelerin arasındaki boşluktan görünen siyah camın uzun ve dar bir şeridi ışıldıyordu. Suzanne komodinin üstündeki telefonunu alıp Bjorn'u aradı ve numaranın düşmesini beklerken kendini tutamayıp pencereye baktı. Bjorn çok yüksek sesle "Merhaba sevgilim" dedi.
"Şu anda havaalanında mısın?"
"Ne?"
"Şu anda."
"Havaalanındayım. O'Leary's'de bir burger yiyorum ve..." Bir grup erkek arka planda bağırıp çağırınca Bjorn'un sesi kayboldu. Bjorn Liverpool yine gol attı da diye açıkladı. Suzanne isteksizce "Hurra!" dedi. Annem beni arayıp doğum gününde ne istediğini sordu.
"Ne tatlı" dedi Suzanne.
"Bjorn ben de birkaç parça şeffaf iç çamaşırı istediğini söyledim" diye şaka yaptı.
"Mükemmel."
Telefon attı cızırdayınca perdelerin arasından ışıldayan cama baktı. Bjorn evde her şey yolunda mı diye sordu.
"Sadece karanlıktan biraz korkuyorum."
"Ben orada değil mi?"
"Suzanne televizyonun önünde" diye cevap verdi.
"Peki ya Jerry?"
"İkisi de beni bekliyor" diyerek gülümsedi.
"Seni özledim" dedi Bjorn.
Suzanne "sakın uçağı kaçırma" diye fısıldadı.
Biraz daha konuştuktan sonra veda edip birbirlerine öpücükler gönderdiler. Ardından hat kesildi ve Suzanne'ın aklına önceki gece getirilen bir hasta geldi. Motosiklet kazası yaptığı sırada kaskı takılı olmayan genç bir adam kafasından ciddi yaralar almıştı. Babası gece vardiyasından çıkıp doğrudan hastaneye gelmişti. Üstünde hala kirli tulumu vardı ve boynunda bir solunum maskesi asılıydı. Suzanne pembe kimonosuyla önünü kapatarak salona geri döndü ve ağır perdeleri kapattı. O da ansızın kararır gibi oldu, sanki içeriye bir sessizlik çökmüştü. Pencerelerin önündeki perdeler kıpırdadı ve Suzanne onlara sırtını dönerken ürperdi. Dondurmanın tadına baktı.
Kıvamı artık daha yumuşaktı, tam istediği gibiydi. Yoğun bir çikolata tadı ağzını doldurdu. Suzan'la dondurma kutusunu elinden bırakıp banyoya yürüdü, kapıyı kilitledi, duşu açtı, at kuyruğunu çözdü ve saç lastiğini küvetin kenarına koydu. Kendini sabunladı ve elini bacaklarının arasına götürünce ağda yaptığı son seferden beri tüylerinin yine uzamaya başladığını fark etti. Suzan'la banyo kapısının kolunu ve kilidini görebilmek için cam kabinde biriken buğuyu eliyle sildi. Birdenbire yatak örtüsünü vücuduna sarmak üzere kendine çektiği sırada pencerede gördüğünü sandığı şey aklına geldi. Bunu hayal gücünün bir oyunu olarak göz ardı etti. Kendini bu şekilde korkutması aptallıktı. Tedirginliklerini bir kenara atmış ve kendine camın arkasını görmesinin mümkün olmadığını söylemişti. Oda çok aydınlıktı, bahçe ise çok karanlıktı. Fakat koyu renkli yatak örtüsünün yansımasında da kendisine bakan bir yüz gördüğünü sanmıştı. Yüz göründüğü gibi kaybolmuş ve Suzan'la yanıldığını düşünmüştü. Fakat şimdi orada gerçekten biri olduğunu düşünmeden edemiyordu. Bu bir çocuk değildi. Muhtemelen kendisini aramak için dışarıya çıkan bir komşusu durup ona bakmıştı. Suzan'la suyu kapatırken bahçeye bakan mutfak kapısının açık olduğunu fark edince kalbi göğüs kafesine delecekmiş gibi atmaya başladı. Bunu nasıl unuturdu? Serin akşam havası içeriye girsin diye kapıyı bütün yaz boyunca açık bırakmıştı. Ama duş almadan önce genellikle kapıyı kapatıp kilitlemişti. Suzan'la cam kabindeki buğuyu sildi ve tekrar banyo kapısının kilidine baktı. Hiçbir şey değişmemişti. Havlusuna uzanırken bir yönüne telefon ederim ve eve göz atarken hatta kalmasını isterim diye düşündü. 4. Bölüm. Suzan'la banyodan çıkarken televizyondan gelen alkış sesini duyabiliyordu. Kimonosunun ince ipekli kumaşı nemli tenine yapışmıştı. Yerde soğuk bir hava akımı vardı. Ayakları yıpranmış parkelerin üstünde ıslak izler bırakıyordu. Yemek odasının en sonundaki pencerede koyu bir ışıltı vardı. Tavanda asılı duran saksılardaki eğrelti otlarının ardında olan siyah cam parlıyordu. Suzan'la izleniyormuş gibi hissediyordu. Ama korkusunu daha da perçinlemekten çekinerek kendini dışarıya bakmamaya zorluyordu. Yine de mutfağa yaklaşırken kapalı duran bodrum katı kapısıyla arasına mesafe koydu. Islak saçları kimonosunun arkasını sırılsıklam yapmıştı. Sırtı o kadar ıslaktı ki su damlaları kumaşın içine sızarak kalçalarının arasından süzülüyordu. Mutfağa yaklaşırken zemin soğudu. Kalbi göğüs kafesine delecekmiş gibi çarpıyordu. Birdenbire kafasından ciddi yaralar alan genç adam yine aklına geldi. Onu ketalarla yatıştırmışlardı. Genç adamın bütün yüzü ezik içindeydi ve şakaklarına doğru çökmüştü. Babası sessizce oğlunun hiçbir şeyi olmadığını söyleyip duruyordu. Biriyle konuşmak ona iyi gelebilirdi ama Suzanna'nın zamanı yoktu. Suzan'la şimdi o iri yarı babanın kendisini bulduğunu, suçu üzerine attığını ve üstünde kirli tulumuyla mutfak kapısının dışında durduğunu hayal ediyordu. Şimdi televizyonda farklı bir şarkı çalıyordu. Doğruca mutfaktan gelen bir esinti vardı. Bahçeye bakan kapı ardına kadar açıktı. İnce jaluzi perdenin plastik parçaları içeriye doğru uçuşarak birbirine çarpıyordu. Suzan'la yavaşça öne doğru yürüdü. Dans eden perdenin arkasını görmek zordu. Dışarıda dikilen birisi olabilirdi. Suzan'la elini uzattı. Havada dönüp duran plastik jaluzileri kenara iterek altlarından geçti ve kapı koluna uzandı. Zemin mutfağa dolan gece havası yüzünden soğuktu. Kimonosunun önü açıldı. Kasvetli bahçede kimsenin olmadığını fark edecek kadar zamanı oldu. Rüzgarda çalılar kıpırdıyor, salıncak ritmik bir şekilde sallanıyordu. Suzan'la çabucak kapıyı kapatırken perdenin bir kısmının araya sıkışmasını aldırmadı. Hemen kilidi çevirdi, anahtarı yuvasından çıkardı ve geri çekildi. Anahtarı bozuk para kasesine koydu ve kimonosunu düzeltti. Arkasında bir gıcırtı duyunca en azından artık kapı kilitli diye düşündü. Geriye doğru döndü ve sonra kendi tepkisine gülümsedi. Hava akımı durunca salondaki pencerelerden birinin menteşeleri yuvasına oturmuştu. Televizyon programındaki seyirciler jüri üyelerinin kararını yuhalayarak ıslık çalıyorlardı. Suzanne yatak odasından telefonunu alıp Björn'ü aramayı düşündü. Björn artık uçağın kapısında bekliyor olmalıydı. Televizyonun karşısına kurulmadan önce evi ararken onun sesini duymak istiyordu. Kendini başka türlü rahatlayamayacak kadar çok sıkmıştı. Tek sorun bodrum katında telefonun çekmemesiydi. Belki de hoparlörü açıp telefonu merdivenlerin ortasında bırakabilirdi. Kendi evimde gizlice dolaşmak zorunda değilim diye düşünse de elinde olmadan sessizce hareket ediyordu. Bodrum katının kapalı duran kapısının önünden geçti, göz ucuyla yemek odasında kara pencereleri gördü ve salona doğru yürümeye devam etti. Koşudan döndükten sonra ön kapıyı kilitlediğini biliyordu ama yine de gidip kontrol etmek istiyordu, böylece içi rahat edecekti ve bunu bir daha düşünmesine gerek kalmayacaktı. Açık duran salon penceresinden bir uğultu geliyordu ve perde dar aralıktan geriye doğru uçuşuyordu. Suzanne yemek odasına doğru yürümeye başladı ve ağır meşe masanın üstüne duran vazo kır çiçeklerinin suyunun bittiğini fark ettikten sonra ansızın durdu. Tüm vücudu ince bir buz tabakasıyla kaplanmış gibi hissetti. Adrenalin göz açıp kapayıncaya kadar kanında dolaşmaya başladı. Yatak odasının üç penceresi büyük bir ayna işlevi görüyordu. Tavan lambasının aydınlattığı masanın ve 8 sandalyenin arkasında birisi ayakta duruyordu. Suzanne odanın yansımasına bakarken kalbi kulaklarını sağır edecek kadar şiddetli atıyordu. Birisi koridorun girişinde elinde bir mutfak bıçağı da duruyordu. Suzanne adam içeride, evin içinde diye düşündü. Bahçeye kaçması gerekirken mutfak kapısını kapatıp kilitlemişti, yavaşça geriye gitti. İşgalci sırtını yemek odasına vermiş, hiç kıpırdamadan mutfağa açılan koridora bakıyordu. Büyük bıçak sabırsızlıkla seyiren sağ elinde duruyordu. Suzanne gözlerini koridordaki adama dikerek geri çekildi. Zeminde kayan sağ ayağına yüklenince parke hafifçe gıcırdadı. Dışarı çıkması gerekiyordu fakat mutfağa gitmeye çalışırsa koridorda görülebilirdi. Belki kasedeki anahtarı alacak zamanı olurdu ama bunun da hiçbir garantisi yoktu. Dikkatlice geri gitmeye devam ederken son pencerede işgalciyi gördü. Zemin sol ayağının altında gıcırdayınca Suzanne durdu ve adamın yüzünü yemek odasına dönmesini, sonra da başını kaldırıp karanlık pencerelerdeki yansımasını fark etmesini izledi. Suzanne yavaşça bir adım daha geriledi. İşgalci ona doğru yürümeye başladı. Suzanne korkuyla inleyerek yön değiştirdi ve salona koştu. Ayağı halıya takılınca dengesini kaybederek dizini yere çarptı ve yere kapaklanmamak için elini uzatırken acıdan soluğu kesildi. Bir sandalyenin yemek masasına çarptığını duydu. Yerden kalkarken ayaklı abajuru devirdi. Abajur duvara çarptıktan sonra büyük bir gürültüyle yere düştü. Suzanne arkasında hızla yaklaşan ayak sesleri duydu. Etrafına bakmadan tekrar banyoya koştu ve kapıyı kilitledi. İçerisi hala ılık ve nemliydi. Panik içinde bu gerçek olamaz diye düşündü. Çabucak küvetin ve tuvaletin yanından geçerek küçük pencerenin perdesini açtı. Mandallardan birini açmaya çalışırken elleri titriyordu, mandal sıkışmıştı. Suzanne mandala asılarak kendini sakinleşmeye zorladı. Mandalı kurcalayıp iki yana doğru çekiştirdi ve birincisini açtığında banyo kapısının kilidinden gelen bir sürtünme sesi duydu. Hemen kapıya gitti ve tam dönmeye başladığı sırada kilidi yakaladı. İki eliyle kilidi kavrarken kalbinin korkuyla attığını hissetti. 5. Bölüm. İşgalci kilidin diğer yanındaki yuvaya bir tornavida veya bir bıçağın arkasını sokmuştu. Suzanne kilidi tutuyordu ama o kadar çok titriyordu ki elinin kaymasından korkuyordu. Kendi kendine "Tanrım, bu gerçek olamaz" diye fısıldadı. "Bu gerçek olamaz, olamaz." Hızlıca pencereye göz attı. Pencere kendini camdan dışarı atamayacağı kadar küçüktü. Tek kaçış umudu pencereye koşmak, ikinci mandalı yuvasından çıkarmak, kanadı ittirerek açmak ve sonra da yukarıya tırmanmaktı. Fakat kilidi bırakmayı göze alamazdı. Hayatı boyunca hiç bu kadar korkmamıştı. Bu iradesi dışında gelişen dipsiz ve ölümcül bir korkuydu. Kilit gergin parmaklarının altında ısınmış ve kayganlaşmıştı. Kapının diğer tarafından metalik bir sürtünme sesi geliyordu. Suzan'la kapıya yaklaşarak ''Merhaba'' dedi. İşgalci kilidi hızla çevirerek kapıyı açmaya çalıştı. Ama Suzan da hazırlıklıydı ve direnmeyi başardı. Suzan da elinden geldiği kadar sakin bir ses tonuyla konuşarak ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. ''Paraya mı ihtiyacın var?'' ''Eğer öyleyse anlayabilirim, sorun değil.'' Hiçbir cevap alamadı. Fakat metalin metale sürttüğünü duyabiliyor ve kilitten yayılan titreşimi hissedebiliyordu. ''Etrafa göz atabilirsin ama evde pek değerli bir şey yok. Televizyon yeni sayılır fakat...'' Suzan da sustu çünkü o kadar çok titriyordu ki söylediklerini anlamak güçtü. Kendi kendine sakin kalması gerektiğini fısıldayarak kilidi sımsıkı kavradı ve korkusunun tehlikeli olduğunu, işgalcinin aklına kötü şeyler getirebileceğini düşündü. ''Çantam girişte asılı.'' dedikten sonra güçlükle yutkundu. ''Siyah bir çanta, içinde biraz parayla Visa kartımın bulunduğu bir cüzdan var. Daha yeni maaş aldım. İstersen sana şifreyi söyleyebilirim.'' İşgalci kilidi kurcalamayı bıraktı. Suzan'la kapıya doğru konuşarak ''Pekala dinle, şifre 3945 dedi. Yüzünü görmedim, parayı alabilirsin. Kartın kaybolduğunu bildirmek için de yarına kadar beklerim.'' Kilidi hala sımsıkı tutan Suzan'la kulağını kapıya dayadı ve televizyondaki reklam arası bütün diğer sesleri bastırmadan önce kapıdan uzaklaşan ayak sesleri duyduğunu sandı. İşgalciye gerçek şifreyi vermekle aptallık edip etmediğini bilmiyordu ama sadece bunun sonuna ermesini istiyordu ve daha çok mücevherleri için endişeleniyordu. Aklında annesinin nişan yüzüğü ve Morgan doğduktan sonra kendisine hediye edilen iri zümrütlerle bezenmiş kolyesi vardı. Suzan'la kapının arkasında beklerken kendisi de henüz bu işin bitmediğini, bir an için bile dikkatini dağıtmaması gerektiğini söyleyip duruyordu. Büyük bir dikkatle ve kilidi bırakmadan kilidi tuttuğu elini değiştirdi. Sağ elinin baş ve işaret parmakları uyuşmuştu. Elini silkeleyip kulağını kapıya dayarken işgalciye şifreyi söylemesinin üstünden yarım saatten uzun bir süre geçtiğini düşündü. İşgalci muhtemelen mutfak kapısının açık olduğunu gören ve değerli bir şeyler aramak için eve giren bir uyuşturucu bağımlısıydı. Programın son bölümü bitti, daha çok reklam oynadı, sonra sıra haberlere geldi, Suzan da tekrar elini değiştirip bekledi. Aradan bir 10 dakika daha geçtikten sonra Suzan da yere uzanarak kapının altına baktı. Dışarıda duran kimse yoktu. Parke zeminin geniş bir bölümünü, kanepenin altını ve televizyonun yerdeki cilaya yansıyan ışıltısını görebiliyordu. Her yere sessizlik hakimdi. Soyguncular şiddet uygulamazlardı. Sadece mümkün olan en hızlı ve basit şekilde para isterlerdi. Titreyerek ayağa kalktı, tekrar kilidi kavradı ve hiç kıpırdamadan kulağını kapıya dayayarak haberleri ve hava durumunu dinledi. İlkel bir silah niyetine yerdeki duş sileceğini aldı, cesaretini topladı ve dikkatle kapının kilidini açtı. Koridordan salonun neredeyse tamamını görebiliyordu. İşgalci ortalıkta yoktu. Sanki hiç içeri girmemişti. Suzan'la korkudan bacakları titreyerek banyodan çıktı. Salona yaklaşırken tüm duyuları tetikteydi. Uzaktan gelen bir köpek havlaması duydu. Dikkatle ilerledi ve kapalı perdelerin, kumaş kaplı koltuk takımının, üstünde dondurma kutusunun durduğu cam sehpanın yüzeyinde dans eden televizyon ışıklarını gördü. Yatak odasına gitmeyi, telefonunu almayı, sonra kendini tekrar banyoya kilitlemeyi ve polisi aramayı planlıyordu. Solunda kalan ve Björn'ün miras olarak devraldığı Dresden porselenlerinden oluşan koleksiyonun durduğu cam mekanlı vitrine göz ucuyla baktı. Kalbi daha hızlı atmaya başladı. Koridoru geçmek üzereydi ancak sona geldiğinde evin girişini tüm açıklığıyla görecekti. Bir adım atıp salona girdi. Etrafına baktı ve yemek odasının boş olduğunu görür görmez işgalcinin hemen yanı başında durduğunu fark etti. Adam sadece bir adım ötedeydi. Zayıf silüetiyle öylece durmuş, koridorun sonunda duvarın yanında Susanna'yı bekliyordu. Bıçak bedenine o kadar hızlı saplandı ki Susanna'nın tepki verecek zamanı olmadı. Keskin bıçak doğruca göğsüne girdi. Kasları bedeninin derinliklerine saplanan metalin etrafında gerildi. Kalbi hiç şimdiki kadar hızlı atmamıştı. Susanna bu gerçek olamaz diye düşünürken zaman durdu. Bıçak dışarı çıkınca ardında büyük bir rahatlama hissi bıraktı. Susanna elini yaraya bastırdı ve parmaklarının arasından fışkıran kanı hissetti. Duş sileci yere düştü, Susanna bir yana sendeledi, başının ağırlaştığını hissetti ve yağmurlukların parlak yüzeylerine sıçrayan kan damlalarını gördü. Işık titreşir gibi oldu ve Susanna bir şeyler demeye, ortada bir tür yanlış anlaşılma olduğunu söylemeye çalıştı fakat sesi çıkmadı. Susanna arkasına dönüp mutfağa doğru yürürken sırtına hızla inen darbeleri hissetti ve defalarca bıçaklandığını anladı. Yana doğru sendeleyerek tutunacak bir yer ararken vitrini duvara çarpınca içindeki bütün porselen bibloların tıkırtılar ve şıngırtılar çıkararak devrilmesine neden oldu. Kanı kimonosunun içine akarken kalbi hızla atıyordu. Göğsünde korkunç bir ağrı vardı. Görüş mesafesi iyice daraldı. Kulakları uğulduyordu ve işgalcinin heyecanla bağırdığının farkındaydı ama sözcükleri seçemiyordu. İşgalci onu saçlarından yakalayınca çenesi yukarıya kalktı. Susanna bir koltuğa tutunmaya çalıştı ama eli kaydı. Dizlerinin bağı çözüldü ve yere düştü. Ciğerlerinden birine sıvıyla dolarak yandığını hissetti ve bitkince öksürdü. Başı yana düşünce kanepenin altındaki tozların arasında kalan patlamış mısır kalıntılarını gördü. Kafasının içindeki uğultunun arasında tuhaf çığlıklar duyarken karnına ve göğsüne hızla inen bıçak darbelerini hissetti. İşgalciyi tekmeleyerek elinden kurtulmaya çalışırken tekrar banyoya dönmesi gerektiğini düşündü. Fakat zemin kaygandı ve hiç enerjisi kalmamıştı. Yana dönmeye yeltendi ama işgalci çenesini kavradı ve bıçağı aniden yüzüne sapladı. Artık canı yanmıyordu. Fakat zihninde bir gerçek dışılık hissi dönüp duruyordu. Şok ve bedensel bütünlüğünün bozulduğuna dair soyut bir his, yüzünden bıçaklanmanın o keskin ve derin etkisiyle iç içe geçmişti. Bıçak tekrar boynuna, göğsüne ve yüzüne girip çıktı. Dudakları ve yanakları ılık bir acıyla doldu. Susanna kurtulamayacağını anladı. Hayatta kalmak için direnmeyi bırakınca içinde buz gibi bir ıstırap uçurumu açıldı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.